Ayrım 5, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 54. Sensi konuşmayı bitirip telefonu öfkeyle masanın üstüne fırlattı.
Bu gazeteci dedi kendi kendine ve devam etti. Bu ilk defa da değil.
Sorularını sormak için bekleyen Klebs, sorun mu var dedi.
Henüz duyurulmaması gereken bir haber var elinde. Dediğim gibi bu ilk değil. Ofisimden biri bu kadından para alıyor ya da onunla yatıyor. Belki de her ikisini de yapıyor. Bu konuya bir açıklık getirmem gerek dedi Sensi tehditkar bir tavırla.
Bu bilinmemesi gereken haber bizim cinayetle mi ilgili?
Evet, sana anlatmak üzereydim ama önce etki altında kalmadan edindiğin düşüncelerini öğrenmek istedim. Kısaca hikaye şöyle. Gece yarısına doğru Maccezi'nin cinayet ihbarını aldık. Arayan kişi Claudio Morganti'ydi, kurbanın sevgilisi. Oraya kurbanı ziyarete gittiğini ama elektrik kesintisi yüzünden asansörde kaldığını anlattı. 2 saat sonra elektrikler geldiğinde nihayet sevgilisinin evine gidebilmiş. Ama kapıda içeriden hiçbir cevap alamamış. Birkaç saniye sonra kapının açık olduğunu fark edip içeri girmiş ve Maccezi'nin cansız bedeniyle karşılaşmış. Faydasız yere kadını ayıltmaya çalışmış ama sonra pes ederek ev telefonundan bizi aramış ve tekrar asansörle aşağı inip apartmanın girişinde bizi beklemeye başlamış. Bu hikayede net olmayan bazı kısımlar var. Apartmandaki hiç kimse asansörde birinin kaldığını fark etmemiş ve Morganti'nin yaptığını belirttiği yardım çağrılarını duymamış. Asansör kabininin içinden bütün evlerin kapıları kapalıyken bir prova yaptık. Elektrik kesintisi sebebiyle televizyon, radyo ve müzik seslerinin çalışamayacağını da göz önünde bulundurursak, yakın dairelerden asansörde birinin kaldığı mutlaka duyuluyor.
Sensi ima etmeye çalıştığı şeyin altını çizmek istercesine birkaç saniye durakladı.
Maccezi'ye gelelim. Apartman kapısını o açtı çünkü sevgilisi aşağıdan zile basmıştı. Yani onun asansörle yukarı çıkmakta olduğunu biliyordu ve o anda elektrikler kesildi. Sevgilisinin yardımına koşmamasının tek bir açıklaması olabilir.
Tam o dakikalarda öldürülmüş olması.
Ve bu patolog tarafından verilen kesin cinayet saatiyle örtüşüyor. Ama
böylelikle suçun ya da en azından sonraki sergilenen sahnenin elektrik kesintisi esnasında yani karanlıkta yapılmış olduğu varsayılacak.
Aferin, aynen öyle. Gazeteler buna mum ışığında cinayet diyebilirler.
Sensi hala şehir haberlerinin açık olduğu gazeteyi kendine yaklaştırdı ve haberi işaret ederek konuşmasını sürdürdü.
Otopsi sonuçlarına göre Maccezi'nin ölümü elektrik kesintisinden birkaç dakika önce de gerçekleşmiş olabilir.
Klebs bir süre dalgın durduktan sonra sordu. Asansör kabininde kan izine rastlandı mı?
Elbette, miktar olarak da Morganti'nin elbiselerindeki kadar. Kadını ayıltmaya çalışırken üstüne bulaştığını söyledi.
Klebs başka soru sormaktan vazgeçmiş gibi görünüyordu. Ayağa kalkarak odadaki tek büyük pencereye yöneldi. Avluda az sayıda park etmiş araç vardı. Bulutsuz bir gündü ve çoktan yükselmiş olan güneş camdan bir sıcaklık yayıyor ama ısıtmaya yetmiyordu. Dışarı bakmaya devam ederek konuştu.
Anlıyorum sanırım. O dairede olanlara yönelik kafanda çok az soru işareti var.
Sensi derin bir nefes aldı ve kurgusunu anlatmaya başladı.
Morganti sevgilisini görmeye gitti. Neredeyse hemen kavga etmeye başladılar. Belki de kadın onu terk etmeye niyetliydi. Belki ortada başka bir erkek vardı. Adam kendini kaybetti. Kadın tehlikenin farkına vararak bu cinnet anından kaçmaya çalıştı. Ama Morganti onu takip ederek şişeyle kafasına vurdu. Bir saniye sonra ise üstündeydi. Zarf açacağı yakınında bir yerdeydi. Elini aldı ve... birkaç saniyede olup bitti. Senin söylediğin gibi Morganti ne yaptığının farkına varana kadar büyük olasılıkla birkaç dakika geçti. Kendisinin ve Maccezi'nin hayatını yok ettiğinin farkına varmak üstüne kurşun gibi çöktü. Her şey bir öfke anında olup bitmişti. Hayır, bu doğru değildi, buna izin veremezdi. Bu işin içinden nasıl çıkabilirdi? İlk şüphelenilecek kişi olacağını biliyordu. Soruşturmayı yanıltarak başka yöne çekmesi gerekiyordu. olayların kötüleşme olasılığına karşı kendine kaçış planı hazırlayacak şekilde zaman kazanması gerekiyordu. Böylelikle ortaya bu seri katil hikayesini çıkardı. Kimse onun o gece Maciz'e gideceğini bilmiyordu ve yukarı çıkarken apartmanda da kimseye rastlamamıştı. İşe yarayabilirdi. Ve şimdi en riskli kısım geliyor. Üzerinde Maciz'in hala sıcak olan kanı varken kimseye görünmeden apartmandan çıkması gerekiyordu. Bu gibi durumlarda izlenecek en iyi yol gece geç saatlere kadar beklemektir. Ama ya birileri kızı ziyarete gelirse ya da bir arkadaşı telefon eder ve evde kimseyi bulamayınca telaşlanırsa? Hem kadının cesedini görmemek için oradan olabildiğince çabuk ayrılmak da istiyordu. O an tek yoldaşı korkuydu. Riske girmeye karar verdi. Nihayetinde o saatte sokakta çok fazla insan olmazdı. Merdivenden inmenin daha riskli olduğuna karar vererek asansöre bindi ve o kabindeyken elektrik kesintisi oldu. Kader dedikleri şey bu olsa gerek. Artık karanlıkta ve tüm ıstırabıyla asansör kabininde kapalıydı. Birbirini yavaşça izleyen dakikalar boyunca elektrik bir türlü geri gelmiyordu ve geçen her dakikada birisinin gelip onu orada bulma ihtimali artıyordu. Belki de gelen polis olacaktı ve onun üstünde hala kurbanın kanı vardı. Tüm vakit ona sonsuz gibi geldi. Bazen delirmekten korktu, bazense birinin onu bulmasının onun için bir kurtuluş olduğunu ve bunu arzu ettiğini düşündü. Elektrikler gelene kadar iki koca saat geçti, kabin birdenbire aydınlandı. Işığa alışmak Morganti'nin birkaç saniyesini aldı. Saatine bakıp da iki saat geçtiğini görünce buna inanamadı. Sanki uzak ve kasvetli başka bir boyuttan gelmiş gibi hissediyordu kendini. Zihnini açık tutmaya çalıştı. Düşünmesi gerekiyordu, hem de hızlı bir şekilde. Şimdi ne yapacaktı? İlk yaptığı plana uyup aşağı mı inmeliydi? Peki ya apartman girişinde birileri varsa? Bu kadar uzun süren elektrik kesintisi çok da sıradan bir olay değildi. Kötü niyetlere engel olmak ve dükkanlarını korumak için komşulardan aşağı inen meraklılar olabilirdi. Hem asansörde uzun bir süre kaldıktan sonra kendini ele verecek izler bırakmış olması çok doğaldı. Orada bulunmasını ve üstündeki kanı haklı gösterecek bir şeyler bulması gerekiyordu. Belki de asansörde kapalı kalmak ona bu konuda yardımcı olabilirdi. Kararını verdi. Onu Maciz'in katına çıkaracak düğmeye bastı. Belki kabinden çıkmadan önce biraz tereddüt etti. Belki de kat polis kaynıyordu. Kimse yoktu. Sadece sessizlik ve neon ışığın çıkardığı uğultu vardı. Daireye girdi. Adriana'nın bedeni zemin kadar soğuktu. Her şey bıraktığı gibiydi. Onu ayıltmaya çalışır gibi birkaç hareket yaptıktan sonra polisi arayıp tedirgin bir ses tonuyla konuşarak yardım istedi. Aşağı inip polisleri beklemekten başka yapacağı bir şey kalmamıştı. Artık her şey için haklı bir açıklaması vardı. Suç işlendikten iki saat sonra orada olması, elbiselerindeki ve asansördeki kan izleri. Sensi olay dizisini tamamladıktan sonra sessizce Klebs'in kim bilir hangi düşünceler içinde kaybolmuş yüzüne gözlerini dikti.
Evet, şimdi ne düşünüyorsun?
Makul dedi Klebs ve devam etti. Hatta çok mümkün derim.
Senin çıkarımlarınla tam anlamıyla örtüşüyor.
Ya evet, benim çıkarımlarım. Sen seninkileri çoktan yapmışsın. Oysa benim görüşüme ne ihtiyacım vardı ki sanki? Soruşturmanın kapsamını daraltmayacağın kesindi. Sensi kollarını iki yana açtı.
Hala elimizde kesin deliller yok ve Morganti'nin yarattığı bu hikayeyle bunları bulmamız da hiç kolay olmayacak. Kısacası bilindik bir hikaye. Ne olduğunu biliyoruz ama buna ulaşmak için elimizde sadece ipuçları var. Eğer itiraf etmezse tesadüfi bir dava olacak ve bu durumda seninki gibi vasıflı bir kişinin görüşü önem kazanacak.
İtiraf edeceğini düşünüyor musun?
Zor olacak ve onu göz altında uzun süre tutamam. Dansa avukatların katılması uzun sürmez ve işte o zaman itirafı unutmamız gerekir. Dün bütün gece onu zorladık ve bu sabah sorgulama girişiminde bulundum.
Sensi çekmecelerden birinden bir uzaktan kumanda çıkararak televizyona doğrulttu.
Bu yaptığımız kayıt. Sana Bay Claudio Morganti'yi tanıştırayım.
Video akmaya başladı. Gizli bir kamerayla aşağıdan çekilen görüntülerde masa başında oturan bir adam görünüyordu. Görüntü kalitesi oldukça iyiydi. Adam 35 yaşlarındaydı ve üstünde bir polis tulumu vardı. Elbiseleri adli tıbba gönderilmiş olsa gerek diye düşündü Klaps. Yorgunluk izlerinin arkasında görüntüsüne önem veren bakımlı bir erkek olduğu anlaşılıyordu. Klaps farkında olmadan ciddi bakışlarla hafifçe öne doğru eğildi. Sensi onu birçok defa bu pozisyonda görmüştü. Sanki bedenindeki bütün kaslar öndeki kafasını ayakta tutmaya çalışır gibiydi. Morganti boşluğa diktiği sönük gözleriyle sessizce oturuyordu. ''Bu anlarda hala yalnız, işte şimdi içeri ben giriyorum.'' dedi Sensi. Kameranın önünden bir an için bir karaltı geçti, sonra Klaps, Sensi'nin neler olduğuna dair sorular soran kibar sesini duydu. Nihayet, Morganti'nin sesinde artık sinirlenmeyi bile istemeyen bir ton vardı. Tek istediği şey evine gitmek, derin bir uyku çekmek ve uyandığında da her şeyin kötü bir rüya, bir kabus olduğunu görmekti. ''Size bildiklerimi zaten anlattım. En az 4 kişiye aynı şeyleri tekrar ettim. Ne biçim bir cehennem bu? Kendimi ikinci sınıf bir filmde gibi hissediyorum.''
''Tamam Bay Morganti, o zaman bana nasıl bir ikinci sınıf film olduğunu anlatın ki ben de sizin hikayenizi anlayayım. Haydi ama biraz cesaret, başka bir seçeneğiniz yok.''
''Kiminle konuşma şerefine nail olduğumu öğrenebilir miyim?''
''Ben Doktor Sensi, bu soruşturmanın başındayım.''
''Sonrasında dinlenmek için evime gidebilecek miyim?''
''Lütfen Bay Morganti, bana hikayenizi anlatın.''
Sensi'nin sesindeki nezaket hiç azalmamıştı. Morganti pes ederek konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes aldı. Kelimeler ağzından kaba ve ağır bir şekilde dökülüyordu. ''Dün akşam saat 9:30-10 gibi Adriana'yı ziyarete gitmek üzere evden çıktım. Adriana yani Bayan Maggezi.'' Sensi sözünü keserek sordu. ''Kız arkadaşınız mı?'' ''İlişkimiz vardı.'' Morganti belirsiz bir tereddütle bulundu. Sesi daha da bir yorgun çıkmaya başladı. ''Kısa bir süredir birlikteydik. Çok kısa.'' Sessizlik oldu.
''Ona nasıl gittiniz?''
''Ne dediniz?'' Morganti sallanır gibi oldu. ''Ah evet, taksiyle gittim.''
''Devam edin lütfen.''
''Apartman kapısının zilini çaldım. Bana kapıyı açtı. Tam yukarı çıkarken elektrikler kesildi ve asansörde kapalı kaldım. Birkaç dakika boyunca faydasız yere birilerinin dikkatini çekmek için bağırdım. Ama sonunda vazgeçip çaresizce içeride beklemeye karar verdim. Elektrik 2 saat sonra geldi. Adriana'nın dairesine çıktım. Beni aramaya gelmemesinden dolayı biraz telaşlanmıştım. Asansörde kapalı kaldığımı anlamış olmalıydı. Zili çalıp da hiçbir cevap alamayınca kapıyı açmaya çalıştım. Kilitli değildi. İçeri girdim. Işıklar yanıyordu ve...'' Morganti derin bir şekilde iç çekti. ''Ve onu gördüm. Adeta sandalyenin üstünde yığılıp kalmış gibiydi. Sanki bütün o uzun saatler boyunca kaçmak istediği bir gerçek tarafından etrafı sarılmıştı.''
''Üstünüze bayanın kanı nasıl bulaştı?''
Sensi'nin sesi nezaketini koruyordu. ''Onu gördüğümde ilk yardım uygulamak için hemen yanına giderek üstüne çöktüm. Bir ev kazası geçirdiğini düşündüm. Sıradan bir düşme, ölmüş olabileceğini bir an olsun düşünmedim. Sonra birden etraftaki tüm o kanın ve devrik gözlerinin farkına vardım. Onu ayıltmaya çalıştım. Tanrım, o kadar soğuktu ki.'' Birden Morganti'nin vücudu titremeye başladı.
''Onu ayıltmak ve hayata döndürmek için ne yaptınız?''
''Kalp masajı ve suni teneffüs.''
''Ne kadar süre boyunca?''
''Birkaç dakika ya da saniye, bilemiyorum.''
''O esnada yardım çağırmadınız mı? Komşulardan yardım istemek için hiçbir şey yapmadınız mı?''
''O anlar benim için çok bulanık, şoka girmiştim. Hem sonra ne faydası olacaktı ki? Adriana için artık çok geç olduğunu fark edince polisi arayarak aşağı inip beklemeye başladım. O evde duramazdım.''
''Peki.'' Sensi'nin sesi artık daha soğuktu. ''Apartmandakilerden yardım istemeyi gereksiz gördünüz. Asansörde kapalı kaldığınızda yardım istemek için tam olarak ne yaptığınızı söyleyin bana.''
''İlk başta asansör bozuldu sandım ve alarma bastım. Elbette çalışmadı. Ben de bağırmaya başladım. İlk başta aralıksız, sonra düzenli aralıklarla bağırdım.
En sonunda çaresizce pes ettim ve elektriklerin gelmesini beklemeye başladım.
Yanınızda cep telefonu yok muydu?
Haydi ama, üstümdeki her şeyi kontrol edip aldınız. Yanımda cep telefonu olmadığını çok iyi biliyorsunuz.
Asansördeki bağırmalarınıza dönelim. Kimsenin sizi duymamış olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
Morganti'nin buna dayanacak gücü kalmadı anlaşılıyordu. Siz söyleyin, sesim çok mu cılız? Asansörün kapıları çok mu kalın? Apartmanda sağırlar mı yaşıyor?
Belki de bağırmadınız dedi Sensi. Sesi artık keskin çıkıyordu.
Morganti isterik bir kahkahayla sarsıldı.
Hayır, buna inanmıyorum, inanamam. Benim yaptığımı düşünüyorsunuz. Taksi sizi Maccezi'nin apartmanının önünde mi indirdi?
Sensi sorularını amansızca devam ediyordu. Morganti hemen cevap vermedi. Cevabı çoktan bildiğinize eminim. Hayır, apartmanın önünde değil, Merizi Caddesi'nde indim.
Oldukça uzak. Neden taksiyle oraya gittiniz?
Erken gitmiştim ve biraz yürümek istiyordum. Güzel bir akşamdı. Eğer açık bir kafe falan bulursam Adriana'yı götürmek için bir şeyler alırım diye düşündüm. Ne bileyim, çikolata falan bir şey işte.
Yanınızda mı?
Ne?
Çikolatalar.
Hayır, hiç açık kafe bulamadım.
Sensi durakladı. Garip, Bayan Maccezi'nin evinin karşısında çok geç vakte kadar açık olan bir kafe olduğuna yemin edebilirim.
Sensi sanki rahatsız edici bir şeyi kovar gibi elini salladı.
Kontrol ederiz. Söyleyin, hiç kimseye bayanı ziyaret edeceğinizi haber verdiniz mi?
Hayır.
Bunu direkt sizden öğrenmemiş ama bilen biri var mıydı?
Bildiğim kadarıyla hayır.
Görüşmek için ne zaman sözleştiniz?
Sabah.
Bayan Maccesi randevunuzla ilgili herhangi birine bir şey söylemiş olabilir mi?
Sanmıyorum. İlişkimiz çok az sayıda kişi tarafından biliniyordu. Şimdilik Adriana kimseye duyurmayı istemiyordu. Bir ilişkiden yeni kurtulmuştu ve onu henüz bitirmişken hiç vakit kaybetmeden başkasını bulduğunu düşünmelerini istemiyordu.
Bildiğiniz kadarıyla dün geceki randevunuzdan kimsenin haberi yoktu, öyle mi?
Morganti tereddüt etti. Kendisinden şüphe edilmesine bir türlü inanamıyormuş gibi görünüyordu. Evet diyerek cevapladı.
Sensi uzun süre sessiz kaldı. Sorularını çok dikkatli seçmek için düşünüyor gibi görünüyordu. Ya da belki Morganti'ye düşünecek zaman tanımaya çalışıyordu.
Bay Morganti, çok iyi düşünmenizi ve Adriana'nın dairesine girdiğiniz anı kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Evet, kapının kolunu ittiniz. İçerideki ışıklar yanıyor. Adriana'ya sesleniyorsunuz ama kimse cevap vermiyor. Evin içine girerken ona seslenmeye devam ediyorsunuz. Ve artık huzursuzluğunuz ıstıraba dönüyor.
Lütfen doktor.
Salona giriyorsunuz ve onu görüyorsunuz. Yerdeki o bedenin Adriana'ya ait olduğunu hemen anladınız mı? Yerdeki tüm o kırmızı sıvının onun kanı olduğunu anladınız mı?
Yeter. Yeter artık.
Yoksa size bir paket gibi mi göründü? Ya da yerde unutulmuş bir kukla gibi mi?
Bunu yapmaya hakkınız yok.
Morganti ayağa fırladı. Titremekten bedeni sarsılıyordu ama Sensi acımasızca devam ediyordu. Keskin sesi odanın içinde yankılanıyordu. O bedene dokunduğunuzda eliniz kandan ıslanınca ne hissettiniz? Şaşkınlık mı? Acı mı? Yoksa pişmanlık mı? Dudaklarınızı artık soğumuş olan Adriana'nınkilere dayamak zorunda kaldınız. Korkunçtu değil mi? Bunu hatırlıyor musunuz? Ama bunu yapmak zorundaydınız. Oraya geri dönmek zorundaydınız. Asansörde kapalı geçirdiğiniz 2 saat boyunca düşünecek çok vaktiniz oldu değil mi? Hatta belki geride bıraktığınız ve ortadan kaldırılması gereken deliller olduğu aklınıza geldi. Oraya geri dönüp bunları halletmeniz gerekiyordu. Bunu yapmak zorundaydınız.
Morganti tüm enerjisi çekip alınmış gibi sandalyeye çöküp kaldı.
Sensi susmuştu, artık onu sessizce izliyordu. Odada floresan lambanın gürültüsünden başka hiçbir ses yoktu. Sensi tekrar konuşmaya başlamadan önce birkaç saniye geçti. Sesi artık derin ve sakindi.
Bay Morganti, bana kız arkadaşınızı niye öldürdüğünüzü anlatın.
Ben yapmadım.
Morganti gözlerini yerden kaldırmadan konuştu. Sesi çok az ve neredeyse teslim olmuş bir tonla çıkmıştı. Birden son gücünü kullanarak kafasını kaldırdı. Bakışları sanki direkt gizli kameraya yöneldi.
Şimdi bana istediğinizi sorabilirsiniz. Ama avukatımla konuşmadan bunların hiçbirisine cevap vermeyeceğim.
Böylece itiraf etmedi yani, dedi Klebs birkaç saniyelik sessizlikten sonra. Evet, derin bir sessizliğe gömüldü. Sen denemek ister misin?
Belki onu konuşturabilirim. Ancak itiraf ettirmek için itiraf edeceği bir şey var mı? Önce bunu anlamak lazım.
Sensi alnını buruşturdu. Şüphen mi var?
Klebs sallandı. Şüphesi vardı ama bu hep böyleydi. Her şey bir yana, şu an sadece bir teoriden söz ediliyordu. Dinamikleri içinde ve en gizli nedenleriyle şiddeti belki de herkesten çok daha iyi tanırdı. Bu konuda makaleler yazmış, kongrelere katılmıştı. Dünyayı gezmiş, hep birbiriyle aynı şiddeti gözlemlemişti. Ama sürekli bir mercek altında. Oysa gerçek ve somut hayatla, kan renkleriyle ve ölüm kokusuyla karşı karşıya kaldığında, işte o zaman baş dönmesi geliyordu. En acımasız katillerin bile itiraf etmiş olsalar da yüzlerine baktığında böyle bir şey yaptıklarına inanamıyordu.
Hayır demeyi tercih etti.
O zaman konuşmak ister misin?
Sensin'in sesinde hafif bir sıkıntı seziliyordu.
Elbette bunu yapacağım.
Sana eşlik edeyim.
5. ayrımın sonu. Sayfa 66.